TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Aşk ve ahlak.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Aşk ve Ahlak programıyla sizlerleyiz. İstanbul'dan merhaba. Değerli hocam Fatih Çıtlak ve ben Nesibe Sarıhan, huzurlarınızdayız süremiz el verdiğince. Hoş geldiniz Fatih hocam.
Hoş bulduk efendim, sefa bulduk.
Mağfiret ayı Ramazan-ı Şerifi ve bayramını geride bıraktık kıymetli hocam. Fakat kulluğumuzu, imanımızı ve diğer mağfiret fırsatlarını herhalde geride bırakmamalıyız. Mübarek Ramazan ayını en güzel şekliyle gereğince değerlendirebildiysek, bütün bir yılı bir dahaki Ramazan ayına kadar aynı idrak seviyesinden nasıl geçirebiliriz? Kıymetli dinleyicilerimizi tenzih ediyoruz, Ramazan Müslümanı değil de bütün zamanlarımızı Müslümana yakışan şekilde, ihtiyacımız olduğu gibi nasıl algılayıp geçirebiliriz kıymetli hocam?
Evet, Nesibe Hanım, hadiseye biz böyle aşk ve ahlak perspektifinden baktığımızda, en önce bir insan olduğumuzu hiç unutmamamız gerektiğini programın o ilk safhalarında 2-3 program içerisinde anlatmaya çalıştık. Yani biz insansak ve insan oluşumuzun diğer canlılardan ayrılma özelliğini düşünürsek ki bu neydi? Ben nereden geliyorum, nereye gidiyorum düşüncesiydi. Bunu düşünmekle beraber ezelden geldiğimizi ve ebede doğru gittiğimizi fakat buna rağmen fani olduğumuzu hatırlamamız. Bu bizi en önce insan yapıyordu. Yani bunu düşünmeyen bir kişinin bir eğitim almasına, herhangi bir şekilde yani tırnak içerisinde hatta geniş parantezler içerisinde söylüyorum, Kur'an'a da ihtiyacı yoktur. Yani ben nereden geldim ve nereye gidiyorum diye düşüncesi olmayan bir insanın peygambere, kitaba hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Yani ihtiyaç hissetmez. Daha doğrusu bu büyük nimetler ona fayda vermez. Kendini kapatmıştır. Bir parantez içerisinde parantez açayım. Hem de Kur'an ayetlerini de hatırlamış olalım bu meyanda. İnsanın terbiye alması için dinlemesi lazım dedik ama dinlemek için de bir niyet lazımdır. Bir insanın dinlemeye niyeti yoksa sadece kulağına sesin çarpması kafi değildir. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı kavmi dinlememek için kulaklarını tıkıyorlardı. Fakat görünce de etkileniriz düşüncesiyle örtülerini başlarından aşağıya üstüne geçiriyorlardı, üstlerini örtüyorlardı. Bir de yetmiyordu, ayetin tabiri bu. Parmaklarıyla da kulaklarını tıkıyorlar. Ne işitelim ne görelim tarzında 900 küsur sene peygamberliğini ilan etmiş bir zatı görmezden geliyorlardı. Bu peygambere onların ihtiyacı olmadığını göstermiyor. O çok büyük bir nimet. Fakat bu nimetten onların istifade edemediklerini gösteriyor. Temel noktasına baktığımızda imansız diyoruz. Fakat imanın bir insanda ihtiyaç olabilmesi için ezel ve ebed kavramları çok mühim. Yani bunu her programda şu veya bu şekilde hatırlatmak lazım. Niçin? Şimdi sorduğunuz soru doğrudan bununla alakalı. Hani böyle etrafından geçerek falan filan değil. Tam merkezde bu ancak düşünülürse cevaplanabilecek bir durum var. Neden? Şöyle bakalım şimdi dini, hani Ramazan'ı, kitabın efendim bize insan olmayı, iman vasfını, güzel ahlakı, hepsinin talimini, Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem, şu anda bu noktada değil de bir adım evvelinde insan olma noktasından hayatımıza bakarsak, Ramazan olarak değil, geçen aylarımız olarak bakarsak, karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor bizim. İnsan kendi cins olarak, ırk olarak, işte hilkat olarak, canlı olarak kendisini fark edip kendisine göre bir çerçeve çizse, bunun içerisinde din de olmasa, bu çerçeveyi yaparken bu çerçeveyi tamamen kendine göre çizmiş olsa, onun çizdiği bu çerçeve dünyevi hükümler, kanunlar, yaşayış tarzı hepsini de içine alacak şekilde olacaktır. O çocuğun doğumundan, hatta kendi çocuğun doğuracağı ortamdan onun öleceği vakte kadar bir düzenleme yapacaktır bu insan. Yani şimdi dini hiç konuşmuyoruz. İnsanın tamamen kendisine ait bir şeyi kabul ettiğini düşünüyoruz. Kendisini fark ettiğini düşünüyoruz. dili olmadığını yani düşünüyoruz. Bu adam ne yapacaktır veya bu kadın ne yapacaktır? Kendi neslini devam ettirmek bütün canlılardaki bir saiktir. Yani içten insiyaki bir şeydir bu. Neslini devam ettirmek, çocuğunu korumak, canını korumak gibi. O zaman kişi kendisini korumak, çocuğunu korumaktan başlayan, kabre kadar giden sürece kadar da kendisine göre bir çerçeve tayin etmek mecburiyetinde, onu da içine alan bir çerçeve tayin edecektir. Şimdi biraz daha bir tık daha ilerleyelim. Şimdi bu insan doğdu. Bu insan o doğuma göre bir hayat şekillendirecektir. Bu insan birikimini gelecek olan jenerasyona, kuşağa verecek, ona göre bir şey şekil belirleyecektir. Hızlıca geçelim, öldü. Her inancın, her insanın, her insan toplumunun kendine ait bir ölüm biçimi vardır. Mesela kimisi ölüsünü yakar. Kimisi denize atar, salla gönderir, kimisi gömer, kimisi yıkamadan gömer. Parça parça edeni de var. Hayvanları yedirip o canlı olarak diğer canlıların vücudunda yaşıyor izlenimini duyanlar da var. Baktığımızda bir şekil var. O zaman şimdi şunu düşünelim. Dini hayatı düşünmesek, biz kendimize göre bir hayat şekillendirsek, doğumumuzdan ölümümüze kadar bir çizgi çizmek mecburiyetinde miyiz? Çok bariz bu. Yani kabrimizin şeklinden doğumumuzun şekline kadar biz bir çerçeve çizmek mecburiyetindeyiz, öyle değil mi? Peki böyle bir çerçeveyi kabul eden insan, kendisi için böyle bir çerçeveyi kabul eden insan, bu düzenine, bu anlayışına eğer dini kattıysa, o dinin kendisine alakadar eden bütün safhalarını da kabul ettiği, düzenlediği bu çerçevenin içerisine dahil etmek zorundadır. Eğer dindarsa. Ha dindar değil, sadece kültür olarak bunu alıyorsa, kültür mantarı gibi, onunla mayalanmadan bir renkte motif de böyle olsun. Hani ben Budist değilim ama salonumda bir Buda heykeli bulunsun. Yani çok Hristiyan değilim ama yatak adamda bir haç durmasından memnun oluyorum diyen olabilir mesela. Bu buna benzer, absürt müdür? Canım biz antikacıyız, hepsinden topluyoruz ama aslında sırf paramıza bakarız diyen tipler de olabilir. Dini satanlar da belki böyle değerlendirilebilir. Dini inançları ticarete çevirenler, en hafif tabirle namussuz değillerse, namustan mahrum değillerse ne yaparlar? Antikacı gibi de görebilirsiniz. Neticede o onun dönüşümün, o hatıratın, efendim onun üzerinde birikmiş olan o mananın peşinde değildir. O manayı paraya çevirmek için peşine düşmüş ve tahsil etmeye çalışmıştır. Şimdi geniş bir perspektiften baktık ama hemencecik daraltabiliriz bunu. Bir insan Ramazan'a inanarak girmişse, ölümüne kadar, hayatın sonuna kadar o kazandığı manayı götürmemek için ne gibi mazereti olabilir? Yani eğer böyle değilse, antika veya antikacı değilse, böyle hiçbir şeye inanmayan, sadece renk olsun diye hayata bakan bir insan değilse, dindar olduğunu iddia ediyorsa, Ramazan'ı, ya ben Müslümanları merak ediyorum, ne yapıyorlar iftar sofralarında, sahur sofralarında, ben de onlar gibi yaşayayım demiyorsa, bu kabul, iman, sevgiyle, ne demiştik imana? Sevgiyle bilmek ve inanmaktır dedik. Sadece inanmak değil, sevgi de vardır işin içerisinde. Peki o zaman soruyu şimdi böyle sorabiliriz artık. Ramazan'da bir insan böyle bir sevgiye, muhabbete inanıyor ve o Ramazan'ı yaşadıysa, hayatının sonuna kadar bunu devam ettirmemesi için ne engel oluyordur acaba? Soruyu biraz daha güzel soralım. Biraz daha böyle cevaba yakınlaştırarak soralım. Ramazan'dan sonra onun hayatının diğer safhalarında bu Ramazan'ın erişmesine engel olan şeyler ne acaba? Çünkü bir insanın sıhhatli yaşamayı istemesi ne kadar güzel bir istek, ne kadar efendim hoş bir duyguysa, mikroplarla mücadele etmek kulağa çok çirkin gelse de mecburi bir durumdur. Sıhhatini korumak için de tedbir alması mecburiyeti vardır. İnsanın dini hayatı ruhi sıhhati. Gerçekten de buna bağlıysa ve bu ruhun sıhhat bulmasını biz hayatın şöyle bir aşağı yukarı bir aylık bölümünü, hani bunu Ramazan'dan biraz evvel bayramın da şöyle 6 gün oruçlarını falan birleştirdiğinizde neredeyse halvet öngörüsü gibi tasavvufun bir 40 günlük insanı değiştiren ve dönüştüren, artık bilimin bile ispatladığı 40 gün bir şey devam ettiğinde alışkanlığı zaafları yenebilme veya üstesinden gelebilme realitesine de bakarsak, böyle bir şeye engel olan şeyler bize çok bariz olarak görünmeli. Bir insan polislik eğitimi alır. O eğitime göre, toplumun artık aldığı sahaya göre, şöyle bir insan geldiğinde az çok kriminolojiyi bakar anlar. Mesela ben askerde bile biraz eğitimle alakalı kısmını almıştım. Mesela cinayet görmüş, ölü görmüş, çatışmaya girmiş bir insanın yüzüne bakınca anlayacak kadar şey kesbetmiştim. Yani alışkanlık, meleke kesbetmiştim artık. Veya bir doktor, hekim aslında sizin tahlillerinize bakar ama gerçek bir hekimse, siz daha odaya girip onunla konuşmaya başladığınızda sizin dudağınızın renginden, gözünüzden, kulağınızın sarılığından o %80 teşhisi koyar. Ne şikayetle geliyorsanız. Sonradan tahlillere bakar. O tahliller onun öngörüsünü kuvvetlendiren veya şüphelenmesine sebebiyet veren şeydir. Ramazandan çıkan bir kulda ihtisas sahibi olur artık. 30 gün geçirmiştir. Hayatının bir 30 günü, bir evresi, büyük bir devresi geçmiştir. Çünkü çalışıyordur, çocuğuyla bir daha o boyutu görmüştür. Yeni bir tecrübe yaşamıştır. Yani bir insan 3 gün, 4 gün bel ağrısı çekse, şiddetli baş ağrısı çekse, soğuk algınlığından bir hafta yatsa, o tecrübeyle 10 sene kendisine dikkat edebilir. Yani Ramazan musibetiyle, haliyle, şusuyla, busuyla, nimetiyle, üzüntüsüyle, yaptım, yapamadım dediğin şeylerle ihtisas sahibi olarak çıkarsınız. Bayram bir mezuniyettir. Tekbirlerle yeniden bir hayata atılırsınız. Şimdi artık şunu görme şansınız var. En önce ilk sorduğum soruyu soruyorum. Eğer insansa ve bu insan herhangi bir şeyi hayatında kabul ediyorsa, doğumundan ölümüne kadar onu hayat tarzı olarak görür. Benim ölümü şöyle yapın, benim dirimi böyle edin der mesela. Ne bileyim, ameliyat olmayı kabul etmeyen tarikatlar, mezhepler bile var. Ya İslam içerisinde söylemiyorum. Başka türlü inanç şeyi olan ekoller var. O zaman bir insan Ramazan'ı gerçekten bir din olarak, inanç olarak, muhabbetle kabul ettiği bir şeyse, hayatın sonuna kadar devam ettirmek üzere bir Ramazan yaşamıştır zaten o. Ramazan'dan sonra bozulma meselesini ben kabul etmem. Bunu bir kere de programda söyledim. Hı. O kişi Ramazan'dan sonra bozulmuyordur. Ramazan'a girişi sakattır onun. Ramazan'a girerken daha şöyle diyordur o: ben biraz dişimi sıkayım, bir ay sonra istediğimi yaparım. Bu Ramazan'a giriş için bozuk bir niyettir. Ramazan'a böyle bir niyeti yoktur.
Siz her programımızda neredeyse doğru ilk fıtrat ayarlarımıza dönmekten, ilk fabrika ayarlarına dönmekten hep bahsedersiniz. Aynen, yani öyle. Doğru yerli yerine oturduysa eğer kavramlar, kulluk, insanlık, dişlerin çarkları gibi, bunu da siz vermiştiniz bu örneği de.
Tabii.
Her şey yerli yerinde devam ediyor aslında. Yani
tabii,
hep
yani
baştaki
niyet çok
niyet.
Önemli. Deminki mesela doğru söz yerine dinlemek meselesindeki niyet de öyle. Yani şimdi burada diyelim ki bir fizik profesörü konuşsa, sizin de yani çok bütün hayatınızın müşkülünü çözebilecek şekilde, fizik dersine ihtiyacı kalmayacak şekilde. Diyelim ki program yapsam, ben burada mesela Tom Meister olsam, geçsem. Benim için programdır mesela, herhangi bir konuşmadır. Burada adam benim orta birden, lise sona kadar bütün fizik müfredatını anlatsa da, ben onu dinlemeye niyet etmedikten sonra bir şey alamam ki. Mevzu bu kadardır. Şimdi hayat bir mekteptir. Tamam, ama bakmasını bilirsen mekteptir. Yani hani trene bakma meselesi vardır bizim Anadolu'da ilk demir yolu kurulduğunda. Dolayısıyla biz önceliklerimizi belirlerken aslında bu önceliklerimizi belirleyen şeylerimiz hislerimizdir. Akıl değildir bakın. Akıl sizin hislerinizi kabul ettikten sonra onun hayatınıza yansıması için size yol gösteren, nizam koyan o sistemdir, o cevherdir akıl. Yani bugün o kadar akıllı insanlar var ki Efendimiz'le dalga geçiyor. O kadar akıllı insanlar var ki oruçta kurbanın tiye alıyor. Yani bu akıllı olsaydı şayet, iman da sadece bu akıllı olsaydı, bir insanın sadece bu dünyada belli bir eğitimi alma şekline, düzenli olma şekline bile baksanız, yani din lazımdır dersiniz. Şu veya bu şekilde dersiniz hatta. Ama mesele akıl değildir. Mesele hislerdir. İşte iman, Nesibe Hanım, şu formülü hiç unutmayalım. İman, insanın insanca olan güzel hislerini düzelten bir cevherdir. O dahil olduğu mu kalp sistemine, o insan artık yanlışlıktan tiksinmeye, doğru olan bir şeyi gördü de zerre kadar gördüğünde, hani o somon balıkları var ya, bilmem kaç milyon metreküp suda bir santimetreküp kendi doğduğu yere ait bir koku bulduğunda onun izini sürebilen o balık var ya, iman da öyle bir cevherdir ki insan gerçekten ona sahip olduğunda, Efendimizin müthiş tarifidir o, zerre kadar bile olsa, hardal tanesi kadar bile olsa, o hardal tanesi kadar bilinç öyle muazzam bir değer katar ki insana, o zerre kadar olan bir şeydeki güzelliği fark eder. Ve o zerreyi kaybetmek korkusunu da daima içinde hisseder. İşte Ramazan insanı bir ay bu zevki içindeki hislerle beraber, aklın, hayatında hakim olan aklın düzenleme getirdiği bütün sahasını kuşatan bir aydan sonra bunu artık ömrün sonuna kadar götürebilecek. Yani hayatının kalan kısmında bunu değerlendirebilecek, belki bir sene kadar. Çünkü anlıyoruz ki Allah'ın bunu senede bir kere farz kılmasından, demek ki aslında bu bizi bir sene götürebilir. Ama bir seneden sonra bir yenilenme lazımdır. Bizi götürebilecek bir şeydir. Yani şöyle sorsak, şöyle baksak hadiseye, bir insan Ramazan gibi bir ay yaşamasaydı da bunu, bir gün yaşasaydı, yani bu bir gün yaşadıktan sonra biz bunu nasıl devam ettireceğiz sorusunu sorsaydık biz, belki bu çok daha normal bir soru olabilirdi. Ama bir ay yaşandığında, mesela ben spor da yaptım, izcilik de yaptım, izci liderliği falan da yaptım. İşte dağlara çıkarız, ormana çıkarız vesaire. 20 güne yakın, yani metabolizmaya göre değişiyor. Saf, güzel ve oksijenin olduğu ortamda 20 gün bulunduğunuzda kanınız tamamen yenilenebiliyor. Yani yeniliyor kendisini. Efendim, o noktaya geliyor. E şimdi tabii şartları bile insanın böyleyken, hani şöyle sorulsaydı, biz bir gün Ramazan'ı yaşadık ama şimdi hayatımız sonuna kadar veya bir seneyi nasıl geçireceğiz denseydi, gerçekten bu sıkıntı olabilirdi. Ama bir ay yaşayan için Ramazan'dan sonra ne olacak suali aslında sorulmaması gereken bir sualdir. Neden? Ramazan'a girerken sakat değilse o insan, yani Ramazan'ı bir ay ben dişimi sıkayım, sonra istediğimi yaparım dediğiniz andan itibaren Ramazan'ı siz gayri meşru kabul etmiş olursunuz. Bir hapis, bir gözaltı, sıkıntılı bir ortama mecburen şu veya bu baskı altında girmekle. Hatta bu ortam bulduğunda, mesela ben bu sene onu çok gördüm, geçen sene de çok gördüm ama bu sene ben toplumun içerisinde devamlı, yani hele Ramazan'da bilhassa, trafikte falan taksiyle otobüste gitmeye çalışan bir insanım. Ciddi söylüyorum. Gençliğimde de üniversite yıllarında taksi şoförlüğü de kısmen harçlığımı çıkartmak için yaptığımda, maaşımı falan aldığımda Ramazan'da muhakkak birkaç kere taksiye binerim. Ücret kazansınlar, para kazansınlar diye. Mesela bu sene ben hakikaten aleni olarak oruç tutmamayla alakalı şeyler gördüm. Yani bunu belli şeylere kızgınlığı olan insanların din üzerinden de bu kızgınlıklarını gösterdiklerini fark ettim. Bu işte görüyoruz ki insanın egosuyla, hırslarıyla, düşünceleriyle alakalı dinin o kısmını anlayamadıklarını gösteriyor. Fakat nasıl ki bu, hani şey yapayım, değerlendirme yapmıyorum. Zaten değerlendirme kelimesini de ben çok sevmem. Birkaç kere de söylemiştim, konuşmuştum. Yani kötü bir şey değerlendirilmez. İşte felaketi şöyle değerlendirdi. Değerlendirmek kelimesi yanlış kullanılıyor bizim Türkçe'de maalesef. O yüzden değerlendirmiyorum. Bir değer katmış olmak istemem. Ama en azından çirkin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü ben bu kadar yurt dışında kiliselerin önünde, San Marcos'unda, binlenmesinde, doğum kiliselerinde oraya gittim. Ne bileyim, ses tarzını okumadım. Ne bileyim, gürültüyle konuşmadım. Onun bahçesine tükürmedim. Yani Müslümanım diyen bir insandan en azından bir Hristiyanın bu dine gösterdiği saygı kadar görmek isterdim tabii. Ama artık bu insanlıkla alakalı bir seviye meselesidir. Neyse, şimdi bayram yaptık, bunu konuşmayalım. Ama şunu söylüyorum, biz bunu görüyoruz şu anda, bu sakatlığı. Ama göremediğimiz başka bir sakatlık var. O da Ramazan'dan sonra kendisini gösteriyor. Ramazan'ı sıkıntılı bir ortam gibi görmek ve hakikaten de, yani geçse de kurtulsak da şöyle bir rahatça kendimizi salıversek. Bakın, bu insandaki zaafların bir kere daha temas etmiştim. Yani kendi zevkini biraz frenleyip onu geciktirerek yapma isteği insana psikolojik bir zevk verir. Yani Ramazan bizdeki zaafları belki hayvani dediğimiz, sadece hayvanlarda ortak olan, insanda olması olsa da olmasa da çok fark etmeyen bazı ihtiyaçları böyle biraz geciktirilerek sonra tatmin edilmeye çalışılması aslında bu zevkin daha ileri bir noktaya taşınmasıdır. Yani bu sapıklığın bir yeri noktaya. Mesela hani filmlerde falan görürsünüz, adamı hemen kesmez de biraz bekletir. Biraz işkence yapar falan. Hemen ana menüye geçmez de birazcık böyle bekletir. Sonra yemeği. O ona kavuşma isteğiyle alakalı o bekleyişin zevkini yaşamaktır derdi. Bir adam Ramazan'a bayramdan sonra yapacağı gayrimeşru şeylerin zevkini biraz geciktirmek için girdiyse, bendenizin hem dini kaynaklardan aldığım terbiye ve bilgiye göre hem de tecrübeme göre söylüyorum, o kişi zaten Ramazan geçirmemiştir. Ramazan'da o bozuk niyeti daha sonra kendisinde amel olarak ortaya çıkmıştır. Ramazan'daki ruhu yakalayamayan insanlar belki şunu yapmış olabilir Nesibe Hanım. Ben bunu yaşayan bir insan gördüm çünkü. Ramazan'dan 2 hafta sonraydı. Böyle bir sohbette karşılaşmıştık kişiyle. Çıkınca dedi ki bana, ya dedi biz yani Ramazan'ı ben hiç yani tutmadım dedi orucu. Hakikaten de dedi sıkıntılı, yani gerek olmadığını da düşünüyordum dedi. İman noktasında böyle bir durumdaydım dedi. Fakat şu an anlıyorum ki dedi, şu hadis-i şerif sohbetinden şeyden, ben çok kötü bir şey yapmışım dedi. O arkadaş Nesibe Hanım, inanın samimi söylüyorum, o birkaç ay içerisinde hayatını öyle bir düzen getirdi ki, yani ben kendisine özenecek ve gıpta edecek hale geldim. Çünkü bazen pişmanlıklar, güzel bir şeyi kaçırmak, insana hani nasıl okumaz da bir insan, bırak ya ben işte başka iş yaparım der, sonra bir sene okuldan uzak kalınca, ne yaptım ben ya der, dışarıdan imtihanlara girer, okuldaki başarısından çok daha fazla başarı elde eder mesela. O musibeti yaşamak da bazen Ramazan'da bir şey yaşamak değil, Ramazan'ı kaçırmak da insanın hayatını düzeltebilir. Çünkü Allah, Ramazan'ın da Allah'ı, her günün de Allah'ı. Allah günahkarın da Allah'ı, dindarın da, herkesin de Allah'ı. Biz Yahudilerin tahrif edilmiş kitabında o ilk cümlesinde söylediği gibi söylemiyoruz ki, öyle inanmıyoruz ki. Allah Yahudilerin Allah'ı veya sadece belli bir zümrenin Allah'ı değil ki. Allah bizim ilk kitabımızın ilk ayetinde, Estağfirullah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi deniyor. O halde insan şunu düşünmeli. Ramazan nasıl geçirdiysem geçirdim. Ama şimdi ben bu günlerimi çok güzel geçirmem lazım diyebilir. Ramazan'ı çok kötü geçirdim, şimdi kendimi toparlamam lazımdır diyebilir. Ramazan'ı güzel geçirdiyse bunu zayi etmemek için de, zaten iyi niyetle girdiyse bunu devam ettirmesi lazım. Şimdi bu işin mantalitesi. Dua ve pratik olan bilgilere gelince, kişi Allah Teala'ya Ramazan'dan çıktıktan sonra bilhassa Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler vardır. Ya Rabbi, bana hidayet sevkini tattırdıktan sonra tekrar beni dalaletin karanlıklarına bırakma. Ben istesem de beni nefsimin eline düşürme. Veya Efendimizin her akşam yatağa girdiklerinde istirahat için mihman olmak deriz biz eski tabirle. Çünkü uyumak çoğu zaman gaflet manasındadır. Peygamberlere uyudu tabirini yapmaz eski alimler. Mihman olmak derler. Efendimiz her yatağa girdiklerinde, döşeklerine uzandıklarında, Allahümme la tekilni ila nefsi tarfata ayyuni ve la akalle min zalik. Ya Rabbi, beni nefsime bırakma göz açıp kapayıncaya, hatta ondan kısa bir müddet için bile olsa. Sözünü kişi düşünürse, Ramazan'dan sonra, ya Rabbi ben muhakkak Ramazan'da bir şeyler kazandım. Yani yapan için söylüyorum bunu. Ne olur ya Rabbi, bundan sonra da bu Ramazan'da kazandıklarımı çarçur edenlerden kılma beni diye kalben Allah'a yalvarırsa, o insanın bir dahaki Ramazan'a kadar bu duada bulunduğu müddetçe ziyan göreceğime benim inandığım kitap ve inandığım peygamber adına söylüyorum, asla böyle bir şey olması mümkün değildir. İkinci boyutuna gelirsek, Ramazan'dan sonra hiçbir şey yapmadığını fark eden ve bunun pişmanlığını yaşayan bir insan dolayı. Hadi etrafı da kimse oruçlu değil diye Ramazan'dan sonra kendisi bildiği gibi yaşadı ama eşref vakti belli olmaz. İnsanın hidayet anı belli olmaz. Bir durdu düşündü. Ya Fatih dedi sen ne adamsın ya dedi. Doğdun gidiyorsun istikamet karşıki çukura. Ne kiliseye gidersin Hristiyan olduğun belli değil. Sinagoga havraya gitmezsin. Yahudi olsan Yahudi olduğun belli değil. Kardeşim kendime sorsam bunu. Ya iş mi yani senin yaptın? Bak adam gayet güzel oruçta tuttu, dua etti. Allah'ı var ya. Senin şimdi bak şöyle bir şey olsa yalvaracak Allah'ın ne olduğunu bilmiyorsun. Abdestinin ne olduğunu bilmiyorsun dese. Bir pişmanlık hissetse. O anda kalbinde Allah dese. Bu Allah demesinin kendisine muhakkak surette bir tesiri olacaktır. Ramazan'daki kaçırdıklarını düşünen bir adam içinde Ramazan'dan sonra hayatın iyi olacağına, Ramazan'da kazandığı şeylerin de farkında olan bir insan içinde Ramazan'dan sonra hayatının güzel olacağına kani oluyoruz ve buna inanıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimizin de buna inanmasını muhabbette tavsiye ediyoruz.
Allah razı olsun hocam, ağzınıza sağlık. İnşallah farkında olarak, kul olarak, insan olarak doğru İnşallah. Niyetlerle
İnşallah.
Önümüzdeki haftaki programımıza kadar ulaşırız diyorum.
İnşallah.
Teknik masadaki arkadaşımız Efnan Yılan Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Tekrar haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Aşk ve ahlak.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.